Ayrım 5, sayfa 50. A. Düşün deliliğe göre ayrıcalıkları. Derrida, düş delilikten de daha ortak, daha evrensel bir deneyimdir. Deli, her zaman ve her şeyde yanılmaz. Delilik, duysal algının sadece bazı bölümlerini olumsal ve kısmi biçimde etkiler. Oysa Descartes, hiç de düşün delilikten de daha ortak, daha evrensel olduğunu söylemez. Delilerin ancak zaman zaman ve tikel noktalarda deli olduklarını da söylemez. Kral oldukları konusunda sürekli güvence veren insanları anımsatırken dinleyelim onu daha çok. Kendilerini kral sanan veya camdan bir gövdeleri olduğuna inanan bu insanların delilikleri düşten daha mı kesintili olurdu? Yine de şu bir olgudur. Descartes, kuşkunun gelişiminde düşe deliliğe göre bir ayrıcalık vermektedir. Delilik dışlanmış mı, sadece ihmal mi edilmiş, yoksa daha geniş ve daha kökten bir deneyimde yeniden ele mi alınmış? Bunu bilme sorununu şimdilik belirsiz bırakalım. Descartes, delilik örneğini verir vermez rüya durumunu hatırlatır. Bununla birlikte bir insan olduğumu, dolayısıyla uyuma ve rüyalarımda kendime bu kaçıkların uyanıkken gördükleriyle aynı şeyleri veya kimi zaman daha da az muhtemel şeyleri gösterme alışkanlığım olduğunu burada dikkate almalıyım. Demek ki düşün ikili bir avantajı vardır. Bir yandan delilikle eşit veya kimi zaman onu aşan çılgınlıklara yer verir, diğer yandan alışılmış biçimde meydana gelme özelliği vardır. Birinci avantaj mantıksal ve kanıtlayıcı türdendir. Deliliğin bir yana bıraktığım örnek, beni kuşkuya düşürebileceği her şeyi düşte benim için kesinliksiz hale getirebilir. Kesinliksizliğin gücü olarak düş bunları deliliğe bırakmaz. Ve kuşku duyduğumda, olumsuzlamam gereken şeyler konusunda ikna edilmem gerektiğinde, düş delilikte bulunan kanıtlayıcı güçten hiçbir şey kaybetmiş olmaz. Düşün diğer avantajı çok farklı bir türdendir. Sık görülür, sık sık meydana gelir. Düşü çok yakından hatırlarım. Bıraktığı çok canlı anıları düzenlemek güç değildir. Kısacası kanıtlamak değil, meditasyon hareketinin kendisinde bir alıştırma yapmak ve bir anıyı, bir düşünceyi, bir durumu hatırlamak söz konusu olduğunda pratik avantaj. Düşün çılgınlığı örnek olarak kanıtlayıcı olma niteliğini garanti eder. Sık sık meydana gelmesi egzersiz olarak erişilebilir olma niteliğini güvence altına alır. Ve burada Descartes'i ilgilendiren şey, düşün kesin biçimde ve adeta kendini delilik varsayımından suçluluk duymadan vazgeçebileceğine inandırmak üzere işaret edilmiş olan kanıtlayıcı olma niteliğinden çok erişilebilir olma niteliğidir. Tersine birçok kez düşün sık sık meydana geldiği teması tekrarlanır. Okuyalım. Ben insanım ve dolayısıyla uyuma alışkanlığım vardır. Kaç kez geceleri rüya gördüm. Uykuda meydana gelen şey. Bunu titizlikle düşünerek uyurken sık sık aldanmış olduğumu hatırlıyorum. Oysa Derrida'nın düşün bu iki yanını karıştırmış olmasından kaygılanıyorum. Her şey sanki Derrida onları zorla birleştiren bir kelimeyle kapsıyormuş gibi olup bitiyor. Evrensel. Evrensel düş hem herkese hem de her konuma gelir. Düş, her şeyin herkes için kuşkulanabilirliği. Fakat bu, kelimeleri zorlamaktır. Bu, Kartezyen metnin söylediği şeyin çok ötesine gitmektir. Veya dahası, onun tekilliklerinin çok berisinde konuşmaktır. Bu, düşün çılgınlığın ve sürekliliğin çok belirgin niteliğini silmektir. Bu iki niteliğin, kanıtlama ve egzersiz, Kartezyen söylemdeki özgül rolüne silgi çekmektir. Çılgınlık yerine alışkanlığa verilen daha büyük önemi dışarıda bırakmaktır. Fakat düşün tanıdık ve erişilebilir olması niçin bu kadar önemlidir? B. Düş deneyimim. Derrida, rüyaya gönderme bizim buradaki yöntemsel düzenimizde delilik varsayımının aşırılaşmış bir biçimini oluşturur. Düş paragrafını okumadan önce söylenmiş olan cümleyi aklımızda tutalım. Eğlence olsun diye Derrida'ya uymak ve sadık kalmak için bu paragraf terimini kullanıyorum. Aslında Derrida hayali ve sevimli bir biçimde şöyle söyler. Descartes satır başı yapar. Hiç de böyle olmadığı bilinmektedir. Ama bunlar deli. Onları kendime örnek alırsam onlar kadar çılgın olurum. Ardından söylem şöyle gelişir. Bir insan olduğu, uyuduğu ve düş gördüğü olgusunu dikkate almayı düşünen meditasyon öznesindeki kararlılık, bugünün algısıyla burada giyinik, ateşin dibinde oturuyor olmak, tam anlamıyla tek tek çakışan bir anının veya daha doğrusu birden çok anının, düşlerin görüntüsü, gene de bu algıyla bu anı arasında bir farklılık, öznenin meditasyon hareketi içinde sadece saptamakla kalmadığı ama gerçekleştirdiği, bu kağıda bakıyorum, başımı sallıyorum, uyanıklıkla uyku arasındaki farklılık canlı biçimde ortaya çıksın diye elimi uzatıyorum. Bir farklılık olduğu duygusu, fakat ikinci bir düzlemde yeni anılar, bu izlenimin canlılığı her zaman düşlerimin bir parçası oldu. Bu anılarla birlikte uyanık olduğuma dair canlı duygu silinir. Onun yerine uyku ile uyanıklığı ayırabilecek kesin bir işaret olmadığının açık görüsü geçer. Meditasyonun öznesinde bir şaşkınlık yaratan saptama. Öyle ki uyku ile uyanıklık arasında fark olmaması uyuyor olunduğuna dair bir yarı kesinlik getirir. Görülüyor ki düş hakkında düşünme kararlılığının sonucu sadece uyku ile uyanıklığı bir düşünce teması haline getirmek değildir. Bu tema onu öneren ve değiştiren harekette anılar, canlı izlenimler, iradi davranışlar, hissedilen farklılıklar, başka anılar, açık bir görü, şaşkınlık ve uyuma duygusuna çok yakın bir kayıtsızlık biçiminde meditasyon yapan öznede geçerlilik kazanır. Düş hakkında düşünmek, nedenlerini ve sonuçlarını bileceğim dışsal bir şeyi düşünmek asla değildir. Tüm bir garip fantazmagoryayı veya buna yol açabilecek beyin hareketlerini akla getirmek asla değildir. Düş düşüncesi öyledir ki benimsendiğinde meditasyondaki özne için ve meditasyonun tam ortasında uyku ile uyanıklığın algılanan sınırlarını bozma etkisi taşır. Düş, düşü düşünen özneyi bulanıklaştırır. Rüya üzerine düşünmek fark yaratmayan bir iş değildir. Bu belki öncelikle seçilen bir temadır ama bu temayı seçmenin kendini bir riske atmak olduğu ortaya çıkar hemen. Özne için değişme riski, uyanmış olduğundan asla emin olamama riski. Latince metin stupor riski der. Düş örneğinin bir diğer ayrıcalığı burada ortaya çıkar. Bu noktada meditasyon yapan özneyi değiştirmeye çalışması boşunadır. Öznenin bu stuporun tam ortasında meditasyon yapmaya, geçerli biçimde meditasyon yapmaya, ne kadar derin olursa olsun uyanıklık ile uyku arasındaki ayrımsızlığa rağmen belli şeyleri ve ilkeleri açıkça görmeye devam etmesini engellemez. Uyanık olduğumdan emin olamasam da meditasyonumun görmemi sağladığı şeyden eminimdir. Tam da bir tür aşırı kararlılıkla başlayan, uyuduğumuzu varsayalım veya Latince metnin daha güçlü bir şekilde söylediği gibi Age Somniemus, sonraki bölümün gösterdiği de tam budur. Düş düşüncesi beni kesinliksizliğe götürmüştü. Bu kesinliksizlik neden olduğu şaşkınlıkla uykunun yarı kesinliğine götürür. Bu yarı kesinliği benim kararlarım şimdi sistematik bir aldatmacı haline getirir. Meditasyon öznesinin yapay olarak uyku haline sokulması, Age Somniemus ve buradan yola çıkarak meditasyon yeniden gelişebilecektir. Düşün, kuşkusuz evrensel değil fakat mütevazi bir anlamda geleneksel niteliği tarafından verilen bütün olasılıklar şimdi görülebilir. 1. Bu, modeli binlerce anı tarafından önerilmiş, doğrudan ulaşılabilir, mümkün bir deneyimdir. 2. Bu mümkün deneyim sadece meditasyon için bir tema değildir. Meditasyonun içinde gerçek olarak ve fiilen aşağıdaki sıraya göre meydana gelir. Düşü düşünmek, düşü hatırlamak, düş ile uyanıklığı birbirinden ayırmaya çalışmak, düş görüp görmediğini bilememek, gönüllü olarak sanki düş görüyormuş gibi yapmak. 3. Bu meditasyon egzersizi yoluyla düş düşüncesi öznenin içinde geçerlilik kazanır. Onu stuporla çarparak değiştirir. 4. Fakat onu değiştirirken, onu uyanıklığın kesinliksiz bir öznesi haline getirirken, meditasyon öznesi olarak devre dışı bırakmaz. Uyuduğu varsayılan özneye dönüşse bile, düşünen özne kendi kuşkusunun yolunu emin biçimde izleyebilir. Fakat geriye dönmek ve bu dış deneyimini onu hemen önceleyen delilik örneğiyle karşılaştırmak gerekir. C. İyi ve kötü örnek. Derrida, burada akılda tutulması gereken şey, bu bakış açısına göre uyuyanla düş görenin deliden daha deli olduğudur. Derrida'ya göre delilik, Descartes tarafından dışlanmamıştır, sadece ihmal edilmiştir. Daha iyi ve daha kökten bir örnek yararına ihmal edilmiştir. Düş örneği, delilik örneğinin hiç de uygun olmayan biçimde belirttiği şeyi sürdürür, tamamlar, genelleştirir. Delilikten düşe geçmek, kötü bir kuşku aracından iyi bir kuşku aracına geçmektir. Oysa, düş ile delilik arasındaki karşıtlığın çok başka türde olduğuna inanıyorum. Descartes'in iki paragrafını adım adım karşılaştırmak ve karşıtlıklarının sistemini ayrıntılı olarak izlemek gerekir. 1. Meditasyon egzersizin doğası. Bu doğa kullanılan söz dağarında açıkça ortaya çıkar. Delilik paragrafı. Karşılaştırma dağarı. Bu ellerin ve bu gövdenin benim olduğunu reddetmek istiyorsam kendimi bazı delillerle karşılaştırmam gerekir. Fakat onları kendime örnek alırsam fazlasıyla çılgın olurum. Onlardan gelen herhangi bir örneği kendime uygularsam. Deli, kendimi kıyasladığım dışsal terim. Düş paragrafı, hafıza dağarı. Rüyalarımda temsil etme alışkanlığım var. Kaç kez başıma geldi. Titizlikle düşünerek tekrar hatırlıyorum. Düşçü, olmuş olduğumu kendime hatırlattığım şey. Hafızamın derinlerinde bir zamanlar olduğum, yeniden olacağım düşçü yükseliyor. 2. Meditasyon egzersizinin temaları. Meditasyonu yapan öznenin kendine önerdiği örneklerde ortaya çıkarlar. Delilik için, yoksulken kendini kral sanmak, çıplakken altından giysiler içinde olduğunu sanmak, sırça bir gövdesi olduğunu veya bir testi olduğunu hayal etmek. Delilik tümüyle başka olandır, biçimsizleştirir ve başka yere taşır, bir başka sahneye yol açar. Düş için, oturuyor olmak, şu anda yaptığım gibi, ateşin sıcaklığını hissetmek, bugün benim hissettiğim gibi, el uzatmak, şu an yapmaya karar verdiğim gibi. Düş, sahneyi başka yere taşımaz. Benim bulunduğum sahneye işaret eden gösterme sıfatlarını iptal eder. Bu el, belki bir başka el. Görüntüdeki bu ateş, belki bir başka ateş. Düşsü imgelem tam olarak fiili algı üzerine oturur. 3. Egzersizin merkezi sınaması. Bu sınama farklılık arayışında oluşur. Önerilen bu temaları kendi meditasyonumda hesaba katabilir miyim? Sırça bir gövdem olup olmadığını veya yatağımda çırılçıplak olup olmadığımı ciddi olarak kendime sorabilir miyim? Eğer sorabiliyorsam artık kendi gövdemden bile kuşkulanmalıyım. Buna karşılık meditasyonun delilikten ve düşten çok daha seçik kalıyorsa bedenim kurtulmuştur. Düş mü? Sınamayı deniyorum. Başımı salladığımı düşümde gördüğümü hatırlıyorum. Demek ki burada şimdi başımı yeniden sallayacağım. Bir fark var mıdır? Evet, belli bir açıklık, belli bir seçiklik. Fakat sınamanın ikinci aşaması, bu açıklık ve seçiklik düşte olabilir mi? Evet, bunu net olarak hatırlıyorum. Demek ki farklılığın açıklık ve seçiklik, ölçütü olarak düşündüğüm şey, fark gözetmeden hem düşe ve hem de uyanıklığa aittir. Demek ki farklılık yaratamaz. Delilik hakkında, sınama anında meydana gelir veya daha doğrusu yakından bakıldığında düşte gerçekleştiği gibi gerçekleşmediği açıkça görülür. Gerçekten de kendisini bir kral sanan bir deli olarak görmeyi denemem asla söz konusu değildir. Kendisini meditasyona dalmış bir filozof sanan bir kral veya bir Turangio kaptanı olup olmadığımı kendime sormam da asla söz konusu olmaz. Delilikte fark sınanmak istemez. Yalnızca saptanır. Çılgınlık temaları anımsanır anımsanmaz ayrım bir çığlık gibi patlar. Sedamantes sunt isti. 4. Egzersizin etkisi. Cümlelerde veya daha ziyade iki bölümün her birinde sona eren karar cümlelerde ortaya çıkar. Delilik paragrafı. Ama bunlar deli. Üçüncü çoğul şahıs, onlar ötekiler, isti. Kendime onları örnek alırsam, ben de onlar kadar çılgın olurum. Sadece sınamayı denemek, tüm bu tatları taklit etmeyi istemek ve delilerle deliler gibi deli olmak bir delilik olurdu. Şart kipine dikkat. Beni deli olduğuma ikna edecek olan şey delileri taklit etmek değildir. Tıpkı biraz önce düş düşüncesinin beni belki uyuduğuma ikna etmesi gibi. Çılgınlık olan sadece onları taklit etme projesidir. Çılgınlık sınamadan geçme düşüncesinin kendisiyle ilişkilidir. İşte bu yüzden eksiktir. Sadece bir ayrım saptaması onun yerine geçmiştir. Düş paragrafı. Bunlar deli cümlesine tam olarak ben şaşkınım. Farkın çığlığına ayrımsızlığın şaşkınlığı cevap verir. Ve eğer nokta nokta kadar çılgın olurdum cümlesine şaşkınlığım öyle ki beni neredeyse uyuduğuma ikna edecek cümlesi cevap verir. Fiili olarak denenen sınama öyle iyi yapılmıştır ki işte ben kendi uyanıklığımın kesinliksizliği içindeyimdir. Ve meditasyonuma devam etme kararını bu kesinliksizlik içinde veririm. Deliyi taklit etmek istemek delilik olurdu ve ben reddediyorum. Ama rüyayı düşünmek zaten uyuyor izleniminde olmaktır ve meditasyonunu yapacağım şey budur. İki paragraf arasındaki yankıya sağır kalmak son derece güçtür. Altlarında yatan karmaşık karşıtlık sisteminden etkilenmemek güçtür. Hem paralel hem de farklı iki egzersizi burada görmemek güçtür. Demens ve dormiens egzersizleri. Derrida'nın önemini derinlemesine belirttiği, fakat söylemin oyununda işlevini analiz etmemekle haksızlık ettiğini düşündüğüm, bu bununla birliktenin her iki yanında da karşı karşıya gelen kelimeleri ve cümleleri işitmemek güçtür. Düşçü yine de deliden daha deli olduğu için sadece deliliğin kuşku duyma nedenleri arasında yetersiz ve pedagojik olarak acemice bir örnek olduğunu söylemek hakikaten güçtür. Bütün söylemsel analiz şunu gösterir. Deli olmayanın saptanması ve sınamanın reddi, uyku sınaması ve belki de uyunduğunun saptanması ile süreklilik içinde değildir. Fakat bu demens sınamasının reddi neden? Meydana gelmemiş olmasından dışlandığı sonucu çıkarılabilir mi? Her şey bir yana, Descartes delilikten pek az ve çok hızlı söz etmektedir. D. Öznenin diskalifiye edilmesi. Derrida, anlamlı olan şey Descartes'in aslında bu metinde deliliğin kendisinden asla söz etmemesidir. Bu metinde delilik yoktur. Dışlanmak için bile olsa söz konusu edilemez. Derrida, Descartes'in metnini iyi anlamak için ilk ve Latince versiyonuna başvurmak gerektiğini bilgece bir şekilde birçok kez belirtmektedir. Haklı olarak ama bunlar deli ve onları kendime örnek alsaydım ben de onlar kadar deli olurdum şeklindeki ünlü cümlede Descartes tarafından kullanılan kelimeleri hatırlatır. Ne yazık ki analizde sadece bu kelimeleri hatırlatmakla kalır. Bölümün kendisine dönelim. Kendimi bazı çılgınlarla karşılaştırıyorsam, bu ellerin ve bu gövdenin benim olduğunu nasıl inkar edebilirim? Burada kullanılan terim insanidir. Peki kendilerini kral veya testi sanan bu insaniler kimlerdir? Bunlar amentestir ve onları kendime örnek alırsam onlar kadar demens olurum. Niçin bu üç terim veya daha doğrusu niçin önce insanus terimi sonra da amens, demens terim çifti kullanılmış? Deliler hayal güçlerinin tuhaflığıyla nitelenmek söz konusu olduğunda insani diye adlandırılırlar. Bu kelime gündelik dile ait olduğu gibi tıbbi terminolojiye de aittir. İnsanus olmak, kendini olmadığı şey sanmak, kuruntulara inanmak, yanılsamaların kurbanı olmaktır. İşte işaretleri bunlardır. Nedeni ise beyni buharlarla tıka basa dolu olmaktır. Fakat Descartes, deliliği nitelemek değil, delileri kendime örnek almamam gerektiğini ileri sürmek istediğinde demens ve amens terimlerini kullanır. Tıbbi olmadan önce hukuksal olan ve bazı dini, medeni, hukuki edimlere muktedir olmayan insanlar kategorisini belirten terim, dementeler, konuşmak, vaat etmek, bir şeye katılmak, imzalamak, bir eyleme niyetlenmek vesaire söz konusu olduğunda haklarının tümüne sahip değillerdir. İnsanus niteleyici bir terimdir. Amens ve demens diskalifiye eden terimlerdir. Birincide işaretler söz konusudur, diğerlerinde kapasite. İki cümle. Gövdemden kuşku duymam için kendimi bazı delilerle karşılaştırmam gerekir. Ve ama bunlar deli, sabırsız ve öfkeli bir totolojiyi kanıtlamaz. Söz konusu olan asla deliler gibi olmak veya davranmak gerekir demek değil. Onlar deli ve ben deli değilim demektir. Derrida'nın yaptığı gibi, madem ki ben buradayım, deli değilim, siz de değilsiniz ve biz sağduyulu insanlar arasındayız diye özetlemek metni özellikle indirgemek olur. Metnin gelişimi çok başkadır. Kendi gövdesinden kuşku duymak, rahatsız zihinler gibi, hastalar, insaniler gibi olmaktır. Kendimi onların örneğine göre düzenleyebilir ve kendi açımdan en azından delilik taslayabilir ve kendi gözümde deli olup olmadığım konusunda kesinliksiz kılabilir miyim? Bunu ne yapabilirim ne de yapmam gerekir. Çünkü bu insaniler amentedir ve kendimi onlara göre ayarlarsam onlar kadar demens ve hukuksal olarak diskalifiye edilmiş olurum. Derrida kelimenin bu hukuksal yananlamını belli belirsiz bir şekilde hissetti. Israrlı ve tereddütlü biçimde bu konuya birçok kez geri dönüyor. Descartes diyor deliliği bir hukuk ve epistemolojik değer sorunu için işaret olarak ele alır. Veya burada Descartes için söz konusu olan delilik kavramını belirlemek değil, sadece idelerin hakikatiyle ilgili hukuk soruları sormak için hukuksal ve yöntem bilimsel amaçlarla gündelik çılgınlık kavramından yararlanmaktır. Evet, bu noktada söz konusu olanın hukuk olduğunu belirten Derrida haklıdır. Evet, Descartes'in delilik kavramını belirlemek istemediğini ve asla bunu iddia etmediğini söylerken de haklıdır. Fakat Descartes'in metninin deliliğin iki tür belirlenimi, birileri tıbbi ve diğerleri hukuksal, arasındaki ayrımdan yararlanmaya çalıştığını görmemekle yanılgıya düşmektedir. Burada konulan hukuk sorununun idelerin hakikatiyle ilgili olduğunu aceleyle söylerken özellikle yanılgıya düşmektedir. Oysa kelimeler açıkça ifade etmektedir ki soru öznenin kalifikasyonu ile ilgilidir. Bu durumda sorun şöyle konabilir. Kendi gövdemden kuşkulanabilir miyim? Kendi fiiliyatımdan kuşkulanabilir miyim? Deliler, insaniler örneği beni buna davet etmektedir. Fakat kendimi onlarla kıyaslamak, onlar gibi davranmak, benim de onlar gibi çılgın, meditasyon girişimimde yetersiz ve diskalifiye olacağımı içerimler. Kendime onları örnek alırsam onlar kadar demens olurdum. Fakat buna karşılık düş örneğini alırsam, düş görüyormuş gibi yaparsam o zaman tam bir dormiyens olan ben meditasyona, akıl yürütmeye, açık olarak görmeye devam edebilirim. Demens olarak devam edemem. Sadece bu varsayımla durmak, başka şey düşünmek, bir başka örneğin de gövdemden kuşku duymamı sağlayıp sağlamayacağını sormak zorundayım. Dormiyens olarak meditasyonuma devam edebilirim. Düşünme niteliğine sahip kalırım ve dolayısıyla karar alırım. Meditasyonun yeni bir aşamasına götüren age somniemus. Bu metinde delilik söz konusu değil düşüncesini onaylamak için gerçekten çok uzaktan bir okuma gerekir. Olsun diyeceksiniz. Derrida'ya rağmen metne ve bütün küçük farklılıklarına çok dikkat edilmesi gerektiğini kabul edelim. Yine de kuşkunun ilerleyişinden deliliğin adam akıllı dışlandığını kanıtladınız mı? Descartes imgelem konusunda deliliğe gönderme yapmayacak mı? Ressamların çılgınlığı ve yarattıkları tüm fantastik kuruntular konusunda söz konusu olan delilik değil midir?